Zekeriya 1. bölüm dünyanın sonuyla ilgili görümlerden oluşur. Zekeriya kitabının ilk 6 bölümü İsa Mesih'in gelişi ve 1000 yıllık dönemle ilgilidir. Bu 6 bölümlük kesimde kayıtlı olan 10 ayrı görüm yer almaktadır ve bu 10 görümün her biri de Zekeriya peygambere tek bir gecede verilmiştir. İlk ayet aynı zamanda Zekeriya kitabının ön sözü olarak da kabul edilebilir. Zekeriya 1. bölüm 1. ayette şöyle okuruz. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında Rab İddo oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında sözü bu peygamberlik kitabının Yahudi olmayan bir kralın egemenliği döneminde yazıldığını göstermektedir. Çünkü bu dönemde İsraillerin geriye kalanları 70 yıllık Babil sürgününden sonra ülkelerine geri dönüyordu. Yine bu dönemde ne İsrail'de ne de Yahuda'da bir kral yoktu. Davut peygamberin soyundan gelen krallar tahtlarından uzaklaştırılmışlardı ve onların yerini Yahudi olmayan diğer uluslardan gelme yabancı krallar alacaktı. Burada sözü edilen Darius'un krallığının 2. yılı sözü aynı zamanda Hagay peygamberin de peygamberlik yaptığı yıla işaret eder. Bu iki peygamber Zekeriya ve Hagay aynı zamanda birbirlerinin çağdaşı olarak aynı halka peygamberlik ettiler. Hagay o yılın 6. ayında Zekeriya'da 2 ay sonra o yılın 8. ayında peygamberlik yapmışlardır. Yıl ise İsa'dan önce 520 yılıydı. Hagay'a bu yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında peygamberlik sözü gelmiş ama Aralık ayında hiçbir peygamberlik sözü gelmemişti. İşte Hagay'a Aralık ayında gelmeyen peygamberlik sözleri onun yerine bu kez Zekeriya adıyla bilinen bu adama gelmekteydi. Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi. Bu aynı ifadeyi Hagay'ın kitabında da görürüz. Bu açıktır. Zekeriya peygamber de burada aynen Hagay peygamberin sahip olduğu ruhsal yetkiyle konuşmaktadır. Bu aynı ifade yani Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi ifadesi bu kitapta 14 kez kullanılmaktadır. Zekeriya peygamberin kitabı 14 bölümden oluştuğuna göre bu ifade ortalama olarak her bölümde bir defa kullanılmıştır. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Zekeriya kitabı Tanrı'nın sözü üzerinde büyük önemle duran diğer bir kitap olarak karşımıza çıkar. İkinci ayet Tanrı'nın Zekeriya peygambere verdiği bir uyarı sözüyle başlamaktadır. Zekeriya, Hagay peygamberin verdiği bir uyarı sözüyle başlar. Zekeriya, Hagay peygamberin sahip olduğu aynı yetkiyle yani Rabbin sözleriyle konuşarak sürgünden dönen halkı, atalarının sürgün öncesi yürüdüğü kötü yollarda yürümemeleri konusunda uyarmaktadır. Zekeriya 1. bölüm 2. ayette Rab atalarınıza çok öfkelendi der. Zekeriya onları şu sözlerle uyarıyor. Atalarımız boş yere sürgüne gitmediler. Onlar Rab'bi o kadar çok öfkelendirdi ki Rab de bu öfkesinin sonucunda onları Babil'e sürgüne gönderdi. Onlar Tanrı'ya karşı ayaklanıp günah işlediler. Siz de dikkat edin. Onların gittiği yoldan giderek günaha düşmeyin der. Zekeriya 1. bölüm 3. ayette ise bu nedenle halka de ki, her şeye egemen Rab, bana dönün, ben de size dönerim diyor. Her şeye egemen Rab ya da orduların Rabbi şöyle diyor ifadesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Öte yandan Rabbin pek çok ünvanı olduğunu da hatırlatmak isterim ama bunların çoğunu kullanmayız ya da kullanma gereğini duymuyoruz. Orduların Rabbi deyince ne anlaşılır? Rabbimiz hangi ordunun Rabbidir? Bu ünvan Zekeriya kitabında 52 kez tekrarlanır. Böylece bu ünvanın nedenli önemli bir ünvan olduğu da anlaşılmış olmaktadır. Türkçe'de ordular diye çevrilen sözcüğün İbranicesi tasaba ya da sabaot sözcüğüdür ve anlam olarak hizmet, kuvvet ve savaş anlamına gelir. Burada geçen anlamıyla sözcük Rabbin tek bir emriyle kendi halkının iyiliği için kullanabilecek kaynaklar anlamına gelir. Yeni Antlaşma kitabında bu doğrultuda Rabbin merhamette zengin ve tüm güce sahip olduğunu okuruz. Evet sevgili dinleyicim, sizin bugün neye ihtiyacınız var? Merhamete ihtiyacınız var mı? Rab'de istediğiniz kadar merhametten var. Rab merhamette o kadar çok zengindir ki bu zenginliğini size de yansıtmak istiyor. Aslında onun bu merhametine hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Yalnız siz değil, bütün insanlar onun bu merhametine muhtaçtırlar. Evet, Rabbimiz orduların Rabbidir. Rabbimizin bu ünvanı bu ayette 3 defa, 4. ve 6. ayetlerde de birer defa geçer. Bana dönün, orduların Rabbinin sözü ben de size dönerim'dir. Görüyorsunuz ya, onlara merhamet Tanrı tarafından nasıl uzatılır? Zekeriya 1. bölüm 4. ayette atalarınız gibi davranmayın. Önceki peygamberler her şeye egemen Rab kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor diyerek onları uyardılar. Ne var ki onlar dinlemediler. Bana aldırış etmediler. Böyle diyor Rab. Bu Rab'in onlara yaptığı çok pratik bir uyarıdır. Rab onlara şöyle diyor. Atalarınız kendilerine gönderdiğim peygamberlere aldırış etmediler. Ben onlara Hoşea'yı, Yoel'i, Amos'u gönderdim. Yeşaya peygamberi, sonra Yeremya peygamberi gönderdim. Evet onları uyarsınlar diye bütün bu peygamberleri onlara gönderdiğim halde onlar bu peygamberlerin sözlerine kulak asmadılar. Böyle yaptıklarından dolayı da Babil'e sürgüne gittiler. Babil'e sürgüne gitmelerinin tek nedeni buydu. Benim sözlerime hiç aldırış etmediler. Sonra Rab onlara bir soru soracaktır. Zekeriya 1. bölüm 5. ayet. Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar? Önceki peygamberlerin sesleri artık duyulmuyordu. Yeşaya, Yeremya, Yoel, Amos ve Hoşea peygamber artık yoktular. Çoktan ölmüşlerdi ve sesleri de duyulmuyordu. Peki atalarımız? Onlar şimdi neredeler? Ta Babil'de çok uzaklarda ölüp gitmişlerdi. Bir İsrailli için İsrail dışında bir ülkede Babil'de ölmek hoş bir şey değildi. Bir Yahudi daha çok kendi vatanında ölmeyi ve gömülmeyi tercih ederdi. Yakup bile o ilerlemiş yaşında Yusuf'a ant içtirerek öldüğünde kendini Mısır'da bırakmamasını söyleyerek şöyle demişti. Geriye, ülkeme götürülmek ve atalarımın yanına gömülmek istiyorum. Evet Yakup'un kemikleri bugün orada İsrail'de Hebron'da yatmaktadır. İvan babalarımız ve Tanrı sayar Yahudilerin umudu kendi ülkelerinde gömülmek ve yine diriliş gününde kendi ülkelerinde dirilmektir. Yeruşalim'i ziyaret edenler bilir. Yeruşalim'in doğu kapısına yaklaşırken Kidron Vadisi boyunca Zeytinlik Dağı'nın eteklerinde pek çok Yahudi mezarı vardır. Bu mezarların çoğu bugün tahrif edilmiş olmakla birlikte İsrailler tarafından yeniden restore edilmektedirler. Bu insanlar Zeytinlik Dağı'nın eteklerine gömülmek istemişlerdi. Çünkü gelişinde Zeytinlik Dağı'na inecek olan Mesih'i orada karşılamayı umut ederek ölmüşlerdi. Ben inanıyorum ki Mesih yeryüzüne egemenliğini kurmaya geldiği zaman bu insanlar ölümden dirileceklerdir. Sırası gelmişken size şunu da hatırlatmak isterim. İnanlar topluluğu dediğimiz kilise yeryüzüne inmeyecek. Tam tersine kendisine ait olanları yeryüzünden çağırarak onları havada karşılayacaktır. Bu dönemde Rab egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelmeyecek. Önce yeryüzü o büyük sıkıntı döneminden geçecek ve ondan sonra Rab Mesih yeryüzüne gelip burada egemenlik sürecektir. Buradan da görülebileceği gibi Yahudi olsun olmasın eski antlaşma dönemlerinde yaşamış imanlı kişilerin sözünü ettiğimiz bu büyük sıkıntı döneminden önce dirileceklerine ilişkin kutsal kitapta herhangi bir belirti yoktur. Bu kişiler durdukları yerde duracaklar. O büyük sıkıntı döneminin sona ermesini bekleyecekler ve egemenliğe ancak ondan sonra girebileceklerdir. Görülebileceği gibi Tanrı'nın Zekeriya aracılığıyla sorduğu soru oldukça zor bir soruydu. Ya atalarınız, onlar nerede diye soruyor. Onlar çoktan ölmüşler ve Babil ırmaklarının yakınlarına gömülmüşlerdi. İsrail topraklarına gömülmeyi umut ederken böylesine uzak bir yere gömülmek bir Yahudi için hiç de hoş değildi. Zekeriya 1. bölüm 6. ayette peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı? Onlar da dönüp her şeye egemen Rab yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı dediler. Burada geçen sözlerim ve kurallarım yani kanunlarım atalarınızı yok etmedi mi anlamına gelir. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden üzerlerine gelen Tanrı cezası onları yok etmişti. Ve o zaman dönüp dediler. Orduların Rabbi yollarımıza göre ve işlerimize göre bize ne yapmayı düşündüyse bizimle öyle etti. Evet sonuç olarak onlar üzerlerine gelen yargının Tanrı açısından adil ve doğru bir yargı olduğunu kabul etmişlerdi. Çünkü Tanrı onları çok önceden uyarmış ama onlar onun bu uyarısına kulak asmamışlardı. Böylece 6 ayetten oluşan pratik ilk kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Bunu söylerken sonraki kesimlerin pratik olmadığını söylemiyorum. Bundan sonra inceleyeceğimiz bölümlerde Zekeriya peygamberin gördüğü görümleri ele alacağız. Zekeriya peygamber 10 tane görüm gördü. Birçok kutsal kitap uzmanı ve yorumcusu bu bölümde 8 görüm olduğunu söylese de daha sonra göreceğimiz gibi 2 ayrı görüm ile karşılaşacağız. 1. ayette Mersin ağaçları altındaki atları ve ata binmiş adamların görümlerini görürüz. Zekeriya 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Darius'un krallığının 2. yılında 11. ay olan Şevat ayının 24. günü Rab, İdda oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi. Yahudi takvimine göre aylar Ocak ile başlamadığından 11. ay bizim kullandığımız takvimde Şubat ayına denk düşer. Tarihi ise İsa'dan önce 520 yılının Şubat ayının 24'üdür. Bu noktanın öneminin nereden kaynaklandığını birazdan anlatacağım. Ama önce bu olaylardan önceki gelişmelere kısaca bir göz atalım. Zekeriya'nın bu görümden 5 ay önce Rab Hagai peygambere görünmüş ve ona sürgünden geri dönmeleri, tapınağı yeniden inşa etmeleri için bir araya gelmeleri konusunda halkı uyarmasını söylemişti. Bu uyarıdan sonra tapınağın yeniden yapılması için çalışmalara hemen başlandı. Daha sonra Zekeriya peygamberin sözünü ettiğimiz bu görümlerinden 2 ay önce Hagai peygamber günah ve kötülük işlemeye devam ettikleri halde Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini bekleyen kahinleri ağır bir dille eleştirmiş ve uyarmıştı. Hagai'nin uyarısı sadece kahinlere değildi. Tapınağın yapılmasında görev aldıkları halde isteksizliklerini sürdüren ve tapınağın tamamlanmaması için her türlü tembelliğe ve sağsaklamaya devam eden insanları daha ağır bir dille uyarmıştı. Hagai peygamber bu dönemde onlara başka bir şey daha bildirir. Tanrı burada yeryüzünde egemenliğini kurmadan önce süper dünya güçlerinin yaklaşan yıkımlarından söz etti. Onlara yeryüzünde egemenlik sürecek olan kişinin İsa Mesih olacağını ve onun da o dönemde Yeruşalim'de sivil yönetici olup Kral Davut'un soyundan gelen Zerubbabel'in soyundan ortaya çıkacağını söyledi. İşte Zekeriya peygambere bu 10 görüm tapınağın yapılmakta olduğu bu dönem sırasında verilir. Zekeriya 1. bölüm 8. ayette gece vadideki mersin ağaçlarının altında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı der. Gece gördüm diyor. Evet Zekeriya burada dikkat ederseniz geceleyin rüyamda gördüm demez. Ama gördüklerini gece vakti kendi gözleriyle gördüğünü söyler. Zekeriya peygamber bu görümleri gece vakti gördüğü için bunların rüya olabileceğini, Zekeriya'nın da gördüğü bu şeylerin rüya değil de görüm olduklarını söylemiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Bence Zekeriya peygamber bırakın uyumayı, o gece tam aksine dimdik ayaktaydı. Gördüğü bu denli çarpıcı görümler karşısında hangi insan uyuyabilirdi ki? Birçok kişi Tanrı'nın bugün rüya ve görümler yoluyla insanlara konuşmadığı şeklinde düşüncelerle aynı fikirde olmayabilir. Dün gece bir görüm gördüm dedikleri zaman onlara yanlış yaptıklarını söylemiyorum. Ama gördükleri görümü rüyalarında mı gördüklerini sormamız gerekir. Evet derlerse o zaman hemen bilirim ki Tanrı onlara herhangi bir haber vermemiş. Ama onlar görmüş oldukları rüyayı yaşamış oldukları ve etkisi altında kaldıkları bir olay nedeniyle görmüş olabilirler. İnsan uykuya daldığı zaman bellek kontrol dışı kalır ve genellikle rüyayı ortaya çıkartan yaşanmış önceki olaylara gönderme yapmaktadır. Bu nedenle Tanrı'nın bize konuşmuş olduğunu söylerken bunun rüyada mı yoksa uyanıkken görümler aracılığıyla mı olduğu önemli bir noktayı oluşturur. Rüyalarla Tanrı'nın isteğini bilmeye çalışmak risklidir. Ve bunun Tanrı ile olan ilişkimizde bir yararı olmayacaktır. Rüyaların bizim beynimizde günlük yaşamımızla oldukça ilgisi vardır ki her insanda rüya görür. Hatta hayvanların bile rüya gördüğü söylenmektedir. Rüyalar basit sözlerle söylemek gerekirse beynimizin boşalmasında, dinlenmesinde yararlıdır. Hatta rüyanın beynin dinlenmesine çok büyük yararı olduğu tıbbi açıdan öne sürülmektedir. Ama rüyaların herhangi bir haberin, bir konuşmanın her zaman habercisi olmadığı da kesindir. Hiç Rabbin sözünü duymayan insanların bazı rüyalar görerek Rabbin sözüne yöneldiklerini de biliyorum. Rab her şeyi kullanabilir. İnsanları kendi sözüne yöneltmek için rüyaları da kullanır. Ama Rab bizlere sözü aracılığıyla konuşmaktadır dostum. Hayatımızı, günlerimizi rüyalarla değil, Rabbin sözünü okuyarak, Rabbin sözünü çalışarak, oradaki değerlere, vaatlere sarılarak geçirmeliyiz. Sağlıklı olan yol da budur. Dikkat ederseniz 8. ayetin başında Zekeriya gördüm demektedir. Tanrı'nın kendisini o anda bu peygambere hangi yolla açıkladığını iyice anlamamız gerekir. Zekeriya peygamber ve işte diyerek gördüğü görümü çarpıcı bir şekilde anlatmaya başlar. Burada geçen işte sözcüğü bakın anlamına gelir. Bakın orada al bir ata binmiş bir adam var der. Acaba peygamber burada ata binmiş adam derken kimden söz eder? Açıkça söylemeliyim ki bu adam yeryüzünde beden almadan önceki görüntülerinden birinde bulunan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Peki bunu nereden biliyorum diye düşünebilirsiniz. Bakın 11 ve 12. ayetlerde bu kişi Rabbin meleği olarak tanıtılmaktadır. Eski antlaşmada Rabbin meleği terimi her zaman Tanrı'nın kendisi olarak anlaşılırdı. Bu açıdan eski antlaşmadaki Rabbin meleği yeni antlaşmadaki Rab İsa Mesih'in kendisi olmaktadır. Buradaki Rabbin meleği Yahve Tanrı'nın yani Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Zekeriya peygamber İsa Mesih'in beden almadan önceki görünümlerinden birine tanık olarak onun bu dünyayı gözetlediğini görür. Şeytanın bu dünyanın yani bu dünya sisteminin efendisi olarak adlandırıldığı doğruysa da Tanrı bu dünyayı bütünüyle şeytanın eline bırakmadı. Şu anda bile Rab İsa Mesih göklerde durmakta ve kendisine ait olanları kollayıp gözetmektedir. Burada Zekeriya'nın görümünde Rabbin gözettiği kimseler özellikle İsrail halkıdır. Sayısı sayılamayacak kadar çok olan bizlerle ilgili olarak alemlerin Rabbinin bizlere bakması, bizleri koruyup kayırması ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır. Zekeriya peygamberin bu görümde bizim için gerçek anlamda çok büyük bereketler ve mesajlar bulunur. İncelemelerimiz ilerledikçe Zekeriya peygamberin vereceği daha pek çok teselli mesajıyla da karşılaşırız. İşte bunlardan bir tanesini az önce duyduk. Rabbimiz kendisine ait olanları gözetmekte, onları korumakta ve teselli etmektedir. Dikkat ederseniz 8. ayette bu kişinin kızıl bir ata bindiği görülür. Buradaki kızıl renginin ya da al renginin nasıl bir anlamı ve ne önemi vardır? Kızıl rengi kutsal kitapta genellikle kan ya da kan dökme ilişkisinde kullanılan bir sözcüktür. İncil'in vahiy bölümünde bu renk savaşta dökülen kana ilişkin kullanılır. Ama buradaki kızıl atı süren kişiyle ilgili olarak bu kişinin daha sonra akıtacağı kanı görürüz. Yeryüzündeki insan soyunun günahlarının bağışlanması için kefaret olarak kanını akıtacağı ve canını vereceği içindir ki bu kişi ta o zamandan yeryüzüne bakar. Burada gerçekten çok değerli bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu kişinin arkasında 3 at daha vardı. Alacalı ve beyaz atlar. Bu atların üzerinde sürücülerinin olup olmadığını bu ayetlerde görmüyor olsak da atların üzerinde sürücülerinin bulunabileceği hayli güçlü ifade edilir. Burada Tanrı'nın bize tam bir açıklamada bulunmadığı bir olay görürüz. Ama buradaki at sürücülerinin Mesih'in emrinde olup yeryüzünde gözcülük yapan ve görüp duyduklarını Mesih'e rapor eden melekler olduğunu farz ederim. Yine burada geçen atların renklerinin kızıl yani doru, kula ve kır renklerinin kendilerine özgü anlamlarının olabileceğini düşünebiliriz. Kula renginin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu rengi görüyorsak da sözcük olarak kula sözcüğünü renkle ilişkisinde hemen hemen kullanmayız. Gençliğimin geçtiği kasabada 60'lı yıllardan gelen bir Mercedes arabayı 2 saat kadar inceleyip seyretmiştik. 2 saat bir arabaya bakmayı düşünebilir misiniz? Bir park yerine gidip de bir arabayı 2 saat boyunca günümüzde kimse seyretmez herhalde. Ama o zamanlar seyredilebilirdi. Bu arabayı kasabamızdaki bir doktor satın almıştı ve herkes bu arabayı gördüğünde durup onu seyrederdi. Bakanların da ağzından her zaman "Of, ne biçim araba" sözleri çıkardı. Koştuğumuz tozlu yollarda bu arabanın geçeceği o dönemde pek kişinin aklına gelmezdi. Kula renkli atları da çok iyi hatırlarım. Öyle inanıyorum, söylediğim gibi atların renkleri bir anlam taşır. Al, kızıl ya da kırmızı atlar ata binenin yengiye yürüyeceğini simgeler. Kırmızı ya da kestane renginde olan diğer renklerin bir karışımıdır bu. Mersin ağaçları arasında duruyordu diyor. Mersin ağacının nasıl bir ağaç olduğunu bilmeyenler için burada kısa bir açıklamada bulunayım. Mersin ağacı yaprakları yaz kış yeşil kalan kısa boylu bir ağaçtır. Bu nedenle de bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Mersingiller familyasının örnek bir bitkisi olan Mersin'in ancak bir çeşidi Akdeniz ülkelerinde özellikle de İsrail'de yetişmektedir. Bu da 1,5-2 metre kadar yüksekliğinde etli meyveleri, hoş kokulu beyaz çiçekleri olan bir ağaççıktır. Damıtılan yapraklarından hoş kokulu bir parfüm elde edilir. Bazı türlerinin meyveleri kurutulup baharat olarak da kullanılmaktadır. Ana vatanı olduğu anlaşılan İsrail topraklarında hemen hemen bütün vadiler bu Mersin ağaçlarıyla doluydu. Bir zamanlar Mersin ağacı da İsrail'in bir tür rozeti olarak kullanılıyordu. Bildiğiniz gibi İsrail ulusunu simgeleyen bazı ağaçlar ve bitkiler kullanılır. Zeytin ağacı, Mersin ağacı, asma, incir ağacı vesaire. Tanrı eski antlaşmada Yeşaya da şöyle der. Yeşaya 41. bölüm 19. ayet. Çölü sedir, akasya, mersin ve iğde ağaçlarına kavuşturacağım. Bozkıra çam, köknar ve selviyi bir arada dikeceğim. Yine Tanrı Yeşaya 55. bölüm 13. ayette şöyle der. Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek. Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak. Bugünkü modern İsrail'de yıllardan beri sürdürüle gelen ağaçlandırma çalışmaları bugün semeresini vermiş, yüzlerce hektar alan çoğu mersin ağacı olmak üzere çeşitli ağaçlarla ağaçlandırılmıştır. İlginçtir, Yahudiler çardak bayramı sırasında kurdukları çardakların etrafına palmiye ağaçlarıyla birlikte mersin ağaçlarının yapraklarını da örterdi. Derenin dibindeki mersin ağaçları, burada dip derken neden söz ediyordu? Tabii ki derenin dibi vadinin en aşağısı suyun aktığı yer olarak anlaşılmalıdır. Mersin ağaçlarının oluşturduğu koruluk burada vadinin en dibinde suyun hemen yanındaydı. Derenin dibindeki mersin ağaçları İsrail ulusunun durumunu yansıtıyor olabilir. Çünkü bu dönemde İsrail ulusu gerçekten derenin dibinde en aşağıdaydı. Bu ayet üzerindeki yorumumuzu tamamlamadan önce ben şahsen kızıl ata binmiş olan kişinin bu dünyayı yönetimi altına alacağı günün gelmesini bekleyen Rab İsa Mesih olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Bu arada o yeryüzünü gözetlemeye, izlemeye devam eder. Diğer atların binicilerinin de onunla birlikte bulunan doğaüstü yaratıklar veya melekler olabileceğini düşünüyorum. Zekeriya 1. bölüm 9. ayette "Efendim bunlar ne?" diye sordum. "Benimle konuşan melek bunların ne olduğunu sana göstereceğim" diye yanıtladı, diyor. Bunlar nedir diye soruyor. Evet, burada da aynı soruyla karşılaşırız. Bu nedenle iyi dinleyelim. Melek bu şeylerin ne olduğunu ona göstereceğini söyler. Zekeriya 1. bölüm 10. ayette mersin ağaçları arasında duran adam da "Bunlar dünyaya dolaşmak için Rabbin gönderdikleridir" diye açıkladı der. Bunlar dünyayı gezip görmekle, dolaşmakla ve bilgi toplamakla görevliydiler. Zekeriya 1. bölüm 11. ayette mersin ağaçları arasında duran Rabbin meleğine "Dünyayı dolaştık" dediler. İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde. "Bütün dünya yerinde oturmakta ve rahattadır" sözü o dönemde yeryüzünde barış vardı anlamına gelir. Bu aslında güzel bir haber sayılır. Çünkü kayda geçmiş 5000 yıllık insanlık tarihinde toplam olarak barış içinde sadece 200 yıl yaşanabilmiştir. İnsanlık saldırgan, savaş tutkunu bir durumdadır. Yüreğinde savaş var. Bu nedenle kısa da olsa bir barış döneminden söz edilmesi güzeldir. Ama nasıl bir barıştır bu? Herhalde pek fazla uzun sürmeyen bir barış dönemiydi.